Ayrım 3, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 33. Erdoğan'ın haberi var mıydı? Bir süre sonra bildiriyi yazan kalemin kim olduğu da netleşmeye başladı. Yıldıray Oğur köşesinde Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt'ü işaret ediyordu. Oğur yazısında fikirlerine katılmadığınız için insanlara böyle iftira atmanın fetvasını İslami kaynaklarda zizekçi bir okumayla mı buldunuz ifadeleriyle çok iyi bilenlerin anlayabileceği bir dil kullanıyordu. Sık sık Marksist düşünür Zizek alıntıları yapan Öğüt, İslami metinleri Zizek perspektifiyle yorumluyordu. Peki Erdoğan, onun haberi yok muydu? Aslında malumun ilanını 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinde danışmanlığını yapan Ahmet Sever söyledi. Bildiri için en yukarıdan gelen bir şey çok bariz diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden Sever, bildiride yer alan Başbakanlık temayül yoklaması iddiası için Abdullah Gül'e çıkan destek %76 idi. Ahmet Davutoğlu'na çıkan destek de %1 civarındaydı ifadelerini kullandı. Dipnot Cumhuriyet Gazetesi 9 Mayıs 2016 sayfa 14. Pelikan bildirisinin sonrasında olanlar da Erdoğan'ın durumdan haberdar olduğunu gösteriyordu. Tezimizi güçlendirecek daha da ilginç bir ayrıntıdan söz edelim. Acaba her şey bir anda mı oldu, yoksa Pelikan bildirisi çok daha önceden kurgulanmış bir senaryonun son hamlesi miydi? Neden diyeceksiniz? Hatırlayın, bildiri 1 Mayıs 2016'da ortaya çıktı. Ancak Hürriyet Gazetesi'nin eski Ankara temsilcisi Metehan Demir, 27 Şubat'ta kaleme aldığı bir yazıda büyük bir partinin Mayıs ayında kongreye gideceğini, hatta salon bile kiralandığını yazmıştı. Demir şu ifadeleri kullanıyordu. Yaz ayları bu yılda siyaseten sürprizlerle dolu geçecek. Büyük bir parti bir takma isimle bir adamını göndererek Mayıs'ta dev bir spor salonuna gizlice ön rezervasyon yaptırmış. CHP yeni kurultay yaptı. Peki geriye sizce kim kalıyor? Size ipucu. Tahmin ettiğiniz değil, daha büyük sürpriz olan, hiç ummadık isimler koltuğundan olabilir. Dipnot http://www.logiblog.com/baskentten-5-kulis. Sahiden de dediği oldu. Davutoğlu Erdoğan'la görüştükten sonra bırakma kararını açıkladı. AKP'de gazeteci Demir'in aylar önce söylediği gibi 27 Mayıs 2016'da olağanüstü kurultaya giderek Binali Yıldırım'ı genel başkan ve başbakan yaptı. İpuçları bununla sınırlı değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Mart 2016'da Dışişleri, AB Uyum ve Anayasa Komisyonu'nun üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı toplantıda yeni anayasa konusuna değinerek yeni bir anayasa öyle kısa bir sürede yapılmaz. Bir sınırlama getirmek doğru değil. 1-2 ayda halledilecek bir konu değil, iyice olgunlaşması lazım demişti. Bu konuşmadan bir gün sonra yani 26 Mart'ta ise Başbakan Ahmet Davutoğlu, başkanlık sistemini benimseyen bir anayasa yapacaklarını belirterek, önümüzdeki haftadan itibaren yazım heyetimiz çalışmalarına başlayacak. İnşallah önümüzdeki bir ay içinde bütün bu yazım çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Mayıs-Haziran gibi milletimizin beklentileriyle uyumlu bir anayasayı meclise sunmayı planlıyoruz demişti. Yani Davutoğlu Erdoğan'ın 1-2 ayda halledilecek bir konu değil açıklamasına rağmen bir ay içinde anayasayı meclise sunacaklarını söylemişti. Belli ki Erdoğan ile Davutoğlu arasında anayasa krizi de vardı. AKP kulislerinde konuşulanlara göre Erdoğan ve Davutoğlu başkanlık denilen sistemden başka şeyler anlıyordu. Davutoğlu frenli bir başkanlık sistemi önerirken Erdoğan bas gaza sistemi istiyordu. Erdoğan bu fikir ayrılığı nedeniyle mi bilinmez anayasa sürecini Davutoğlu sonrasına erteliyordu. Belli ki Erdoğan'ın kafasında Davutoğlu'ndan kurtulacağı kurultay vardı ve öncesinde anayasa yapmak istemiyordu. Yaparsa istediği kadar başkan olamayacaktı. Bütün bu erken işaretlere rağmen AKP meseleleri CHP gibi kamuoyu önünde konuşmayı seçmiyordu. Öyle ki Pelikan bildirisinden 11 gün önce 20 Nisan'da Pelikancılara yakın A Haber'de yayımlanan toplumsal hafıza programına katılan Star gazetesi yazarı Nasuhi Güngör artık AK Parti Davutoğlu ile yoluna devam edemez demiş ve bu sözler Star gazetesinden kovulmasına neden olmuştu. Sahiden de 11 gün sonra AKP Davutoğlu ile yoluna devam etmedi. Boşu boşuna kovulan Nasuhi Güngör de bir süre sonra hükümet medyasına geri döndü. Pelikan ne o, FETÖ mü? Medya dedik, medya ile devam edelim. Zira Pelikan davasının ilk büyük kırılması medyada oldu. Karar gazetesi yazarı Mustafa Karalioğlu, Pelikan dosyasını 28 Şubat dönemindeki andıçlara benzetiyordu. Ne hazindir ki zaman geçiyor, güçler yer değiştiriyor ama o acınası usul değişmiyor ifadelerini kullanıyordu. Dipnot Karar Gazetesi 11 Mayıs 2016. Bu sürpriz değildi. Yeni Şafak'ta yazan eski AKP'li Aydın Ünal da hem Davutoğlu'nu hem Pelikan'ı eleştiriyordu. Bu dava bir makama geldiğinde ben kendim başardım diyenlerin değil, altından koltuğu gidince davayı sorgulayanların değil, ihaleden ihaleye koşanların, ucuz klavye kahramanlarının, isimsiz ve korkak yazıların, fitnecilerin değil, hiçbir karşılık beklemeden koşan ve koşturanların omuzlarında, dünyanın dört bir yanında sermaye açılmış ellerin dualarında yükseldi. Dipnot Yeni Şafak Gazetesi 5 Mayıs 2016. Yine de Yeni Şafak Gazetesi'nin Pelikan'a karşı açık tavır alması o kadar da beklendik bir gelişme değildi. Beklenmedik oldu. Gazetenin genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, Pelikancılara FETÖ göndermesinde bulunarak yeni bir haşhaşi geleneğine tahammülümüz yoktur, olmayacaktır ifadelerini kullandı. Dipnot Yeni Şafak Gazetesi 7 Mayıs 2016. Grubun dergisi Yeni Hayat, Türk siyasetinde Pelikan lekesi manşetine atıyor, kapağına ise Hilal Kaplan, Kurtuluş Taiz, Melih Altınok, Haşmet Babaoğlu ve Cemil Barlas'ı taşıyordu. Grup bünyesinde yer alan TVNET'te program yapan Fuat Uğur'un işine de son verdi. Evet, Yeni Şafak açıkça Pelikan yapılanmasına karşı çıkmıştı. Bu kadar da değildi. 2016 yılının Ekim ayına gelindiğinden de aynı çizgi sürdü. Yeni Şafak grubunun çıkardığı Gerçek Hayat Taraf gazetesini ele aldı. Dergide yandaş, daha doğrusu Pelikancı olmakla suçlanan kalemler Hilal Kaplan, Rasim Ozan Kütahyalı, Melih Altınok ve Kurtuluş Taiz'in FETÖ'nün Taraf gazetesinde yıldızının parladığı belirtilirken Pelikan ekibi neo-FETÖ'cülükle de itham ediliyordu. Bir süre sonra bilişim dünyası da çalıştı. Fotoğraflı karşılaştırmalar, ilk paylaşanlardan yola çıkarak ilişki haritası çıkarmak derken Pelikan bildirisinin yazıldığı adres de ortaya döküldü. Bildiri Kuzguncuk'ta bir yalıda faaliyet yürüten Bosphorus Global, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi isimli sivil toplum kuruluşunun olduğu adresten çıkmıştı. Hilal Kaplan ile eşi Süheyb Öğüt dahil Pelikan bildirisine destek veren, sosyal medyada paylaşan hemen herkesin yolu bir şekilde bu kurumdan ve bu yalıdan geçiyordu. Öyle ki bildiriyi sosyal medyada paylaşan ilk üç kişi Elif Şahin, Filiz Gündüz ve Merve Taşçı her üçü de söz konusu merkezle irtibatlıydı. İlk iki isim resmen kurumda çalışmış, üçüncü isim ise gönüllü destek vermişti. Kuruluş AKP içinde bir hizbin düşünce merkezi gibiydi. İnternette bir troll grubunu destekliyor, kimi dosyalar hazırlıyor, bazı raporlamalar yapıyor, tabiri caizse Türkiye'ye düzen veren AKP'ye nizam veriyordu. Her partinin olduğu gibi her hizbin de bir ekseni, bir lideri, bir fikri vardı. Çalışmalar incelendiğinde bir arada duran grubun fikri önder olarak kendisine Serhat Albayrak'ı, Erdoğan'dan sonra bir siyasi lider olarak ise Berat Albayrak'ı seçtikleri görülüyordu. Dipnot, bu kitap tamamlandıktan sonra Berat Albayrak'ın sağlık sorunları bahanesiyle garip istifası Türkiye gündemine düştü. Söz konusu yalı 2015 Haziran seçimlerinden sonra Ağustos ayında tutulmuştu. Belli ki Davutoğlu'nu devirme çalışmaları o tarihlerde ete kemiğe bürünmüştü. Grupla ilgili kamuoyuna yansıyanlar bu kadar da kalmadı. Pelikan'a yakınlaştıkça bir ağ çıkıyordu. SETA denilen ve Türk dış politikasına yön vermeye çalışan, sarayda danışman olmanın yolunun geçtiği kuruluş bu ağın içindeydi. Sabah ATV gibi devlet destekli medyayı barındıran Turkuaz Medya Grubu bu ağın sesiydi. Bu grupları finanse eden sermaye grupları ağın içerisinde görünüyordu. Bazı devlet kurumlarında yapılan tasfiyeler, bürokrasideki kimi atamalar bu ağın içerisinde okunabiliyordu. Karşılıklı gazeteci tasfiyeleri. Cumhurbaşkanının kuzeninin bile fişlenmesini anlatmıştık. Peki kamuoyunun pelikancıları konuştuğu meşhur raporu hatırlıyor musunuz? Grubun önde gelen isimlerinden SETA koordinatörü İsmail Çağlar, Türkiye'de temsilciliği olan yabancı medya kuruluşları hakkında bir dosya hazırlamıştı. Söz konusu çalışma bu kuruluşlarda çalışan isimleri, onların görüşlerini, hatta sosyal medya paylaşımlarını ele alıyordu. Kısacası rapor tipik bir fişleme çalışmasıydı. Raporu hazırlayan Çağlar, FETÖ'nün Fatih Üniversitesi'nin eski hocası çıktı. Bir zamanlar Birikim dergisinde AKP'yi DTP'ye, yani HDP'nin öncül partisi, yeterince sahip çıkmadığı için eleştiren FETÖ destekçilerini referans verdiği asker karşıtı yazılar kaleme alıyordu. Bunları unutmuş, bu kez fişleme raporunun başına geçmişti. Önemli miydi? Zaten Berat Albayrak da o rapordan 2 ay sonra raporda Türkiye'ye karşıtı olmakla suçlanan Euronews'a yazı kaleme almamış mıydı? Araştırmayı yaparken bir başka muhafazakar gazeteciye neden artık televizyonda görünmediğini sorduk. O gazeteci tabloyu bir başka şekilde açıklıyordu. Pelikancılar devlet içerisindeki etkinliklerini arttırdıkça engel olarak gördüklerini tasfiyeye kalkışıyorlardı. Konuştuğumuz gazetecinin çalıştığı televizyona sanki Cumhurbaşkanlığının görüşüymüş gibi görünen bir mesaj gönderilmiş, Ankara temsilcisi uyarılmış ve söz konusu isim tasfiye edilmişti. Sonradan araştırdığında mesajı getiren kişinin pelikancı olduğunu öğrenmişti. Haliyle kimin nereden kovulduğuna bakmak safların çözülmesini sağlıyordu. Yıldıray Oğur ve Ceren Kenar'ın Habertürk TV'de yayımlanan Şimdi ve Burada adlı programı kavga sürecinde sona erdirildi. Star gazetesi ise Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen AKP milletvekili Taha Özhan'ı kovdu. Pelikan grubunun hedef aldığı Yıldıray Oğur eleştirilerini sürdürünce Sabah gazetesi tarafından hedef alınması gecikmedi. Gazete Oğur'un ağabeyi Turgay Oğur'un 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçtığını haberleştirdi. Sabah'ın haberinde Turgay Oğur'un darbe girişiminin ardından eşi Neslihan Oğur ile Güney Afrika'ya kaçtığı anlatılıyordu. Oğur'un FETÖ'nün ODTÜ imamı olduğu, 17-25 Aralık operasyonlarını desteklediği, genç sivillerin FETÖ'yü eleştiren hiçbir eylemine de izin vermediği yine Sabah'ın ileri sürdüğü iddialar arasındaydı. Dipnot, hatırlatmasak olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın markalaştırdığı ve sıkça kullandığı "Dünya beşten büyüktür" sözünün mucidi kimlerdi biliyor musunuz? Yıldıray, Turgay, Oğur kardeşler. Bu tartışma sosyal medyaya doğru uzandı. Yıldıray Oğur ile Hilal Kaplan sosyal medyayı da atıştı. Bu tartışmada dikkat çeken Oğur'un Kaplan'ı bildiriyi yazmakla suçlaması, Kaplan'ın da buna hiç itiraz etmemesiydi. Oğur yalıda oturup tanıdığın insanlara isimsiz bildirilerle iftira atmaktan başka insanı ne küçültebilir dediğinde Kaplan bildiri kısmına değil yalıda oturma kısmına itiraz ediyordu. Gözüyle pelikan görenler. Hep bir giz olan pelikancıları gözüyle gördüğünü söyleyenler de vardı. Hükümeti destekleyen eski Mao'cu Halil Berktay o anı şöyle anlatıyordu. Gerçekten oturup bir yemek yemiştik. Neden dar değil geniş çizgici olmak gerektiğini anlatmaya çalışmıştım. Dinlediler ve sonra kendi daracık perspektiflerinden çeşitli kırgınlıklarını bir kere daha anlatmaya koyuldular. Nitekim üzerinden 2 ay geçti geçmedi o genç çocuklar pelikan dosyasını kaleme aldı. Tablo yavaş yavaş netleşiyordu. Zira bu kez pelikancıların Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'nin Kuzguncuk'taki yalısında bir dönem çalışan ve ardından ayrılan Fırat Erez yalıda neler gördüğünü anlatacaktı. İdris kardeş Hilal Kaplan ve Süheyb Öğüt gibi isimlerle tanışarak işe başlayan Erez'den aktaralım. Sitelerin ve hesapların logoları, tasarımları çalışılıyor, profil fotoğrafları yani logolar ve başlık yani fon görselleri üretiliyor, Bosphorus Global'in kurumsal kimliğine çalışılıyor, birkaç video, Süheyb Öğüt'ün git gel aklının sonucu bazı kampanya patinajları yapılıyor. Muhalif tipleri Pokemon'larla kimlikleştirip seslendirmeler, illüstre etmeler gibi. Ve 4 aylık süren boyunca 2 kez denk geldiğim 3 ayda bir faaliyet raporu hazırlanıyor. Bu rapor Süheyb Öğüt ve Hilal Kaplan'ın söylediklerine göre yine 3 ayda bir onun müsait zamanına göre belirlenen vakitlerde Recep Tayyip Erdoğan'a yüz yüze yapılan görüşmelerde kendisine sunuluyor. Bekir Bozdağ, Sümeyye Erdoğan, Egemen Bağış orada bulunduğum 4 aylık süre boyunca yalıya ziyaretlerine şahit olduklarımdan bazıları. Fırat Erez'in iddialarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Başbakanı Davutoğlu arasında bir ikilik olduğu da ileri sürülüyordu. Köşk'te çalışmalar sürerken kendisinin de bu ikilik nedeniyle Hilal Kaplan'la tartıştığını yazan Fırat Erez, "Hilal ile olan gerilim çok yüksek, onu biliyorum ama bu davranışa yine de anlam veremiyorum. Ta ki 1 Mayıs 2016 sabahı Pelikan bildirisi denen o saçmalığa rastlayana kadar. Muhtemelen Türkiye'deki herkes bu da nedir, bu nasıl bir saçmalık sorularını sorarken işi tezgahlayanlar hariç meseleye vakıf olan ülkedeki tek kişiyim ifadelerini kullandı. Fırat Erez yolu Pelikan yalısından geçenlerin isimlerini de veriyordu. Grup yalnız trolleri kontrol etmekle kalmıyordu. Sosyal medyada işbirlikçileri de yaratıyordu. İnci Sözlüğün kurucusu Serkan İnci'nin Kuzguncuk'taki yalıya gidip gelenler arasında olduğu, bu grup tarafından çalışmalarının fonlandığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Peki neden asıl isimleriyle ortaya çıkmadılar? Bu soruyu Pelikan darbesiyle tasfiye edilen Ahmet Davutoğlu yanıtladı. Önce bu yapılar nasıl çıkıyor ona bakmak lazım. Açık söyleyeyim, bu bir FETÖ taktiğidir. Bunu ilk kez FETÖ uygulamıştır Türkiye'de diyerek Pelikan ekibinin FETÖ geçmişine işaret eden Davutoğlu devamında şu tespiti yapıyordu. Kimliği meçhul görünüyor. Herkes kimler olduğunu biliyor ama kimse sahiplenemiyor. Çünkü onu yazanlar bile çok insani bakımdan kabul edilemez gayri ahlaki bir iş yaptıklarını biliyorlar. Çıkıp da bu metni ben yazdım diye cesaret edemiyor. Ama herkes kimin yazdığını ve finanse ettiğini biliyor. En güçlü insan kendisiyle barışık olandır. Bir insan kendi vicdanı, aklı, ruhuyla barışıksa ondan güçlüsü yok. Bunlar kendi vicdanlarıyla barışık değil bu troller. Kendi vicdanıyla barışık olan birisi maske takmaz, gizli hesap açmaz. Mertçe çıkar, kimi eleştiriyorsa eleştirir, cevabını alır ya da almaz. Burada mesele konu değil. Mesele belli şahsiyetlerin yıpratılarak bu davaya hayatları boyu emek vermiş, alın teri zihin teri dökmüş vicdanlı insanların itibarsızlaştırılarak devre dışına çıkarılmaya çalışılması. Pelikan yapılanmasının hazırladığı bildiri için ilginç bir gönderme, Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Pete'in İhanet ve Direniş isimli kitabında yer aldı. Pete'ye göre Pelikan bildirisini FETÖ yazmıştı. Mayıs ayına gelindiğinde FETÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu arasında anlaşmazlık yaşandığına dair iddialar içeren Pelikan dosyasını Türkiye'nin gündemine sokmaya çalıştı. Kimin yazdığı belli olmayan yazının ülke gündemine FETÖ medyası ve sosyal medya kanalıyla sürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Başbakan Davutoğlu, FETÖ ve Türkiye düşmanlarının eline koz vermemek ve partide birliği bozmamak için AK Parti'nin olağanüstü kongreye gideceğini ve kendisinin aday olmayacağını açıkladı. Dipnot Reşat Petek, İhanet ve Direniş, Hayat Yayınları. Geçmişteki FETÖ arşivine rağmen partinin arkasında durduğu Petek bir süre sonra kızağa çekildi. Acaba bu satırların bir payı var mıydı bilemiyoruz. Bildiğimiz başbakanlığı bitirilen Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı bıraktıktan sonra sade bir AKP milletvekili iken de kuşatılmış, eskiden hoca olduğu Marmara Üniversitesi'ndeki konferansı bile iptal edilmişti. bu Davutoğlu'na artık istenmiyorsun demenin bir yoluydu. Nitekim Davutoğlu sonraki seçimde AKP'den milletvekili olmayacağını açıkladı ve parti ile ilişkisini rafa kaldırdı. Belli ki o da Erdoğan'ın tavrını Pelikan grubundan yana koyduğunu görmüştü. Yine de son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Davutoğlu Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Gelecek Partisi'ni kurarak Erdoğan'ın karşısına çıkması daha sonra olacaktı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 42.